أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yunus suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün 37. ayetteyiz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Yani bu Kur'an Allah'ın dışında herhangi birisi tarafından uydurulmuş ve Allah'a mal edilmiş değildir. Çünkü Allah dediğiniz zaman herkes susuyor, herkes biliyor. Allah konusu hiç kimsenin şüphesi yok. Ama Allah'ın kitabına inanmak istemeyen kişiler kendi kafalarına göre sağa çekiyorlar, sola çekiyorlar. Peki ya nedir? Velakin tasdikallezî beyne yedî. Kendinden önce olan kitapları tasdik eden. Ne demek? Onaylayandır. Peki başka? Ve tafsîlel kitâb. O kitapları ayrıntılı bir şekilde ortaya açıklayan, o kitapların ifadelerini tümüyle bu tarafa aktarandır. La reybe fi, bu kitap içinde şüpheye hiçbir şekilde yer yoktur. Bir Rabbil alemin, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yani bu kitabı indiren tüm varlıkların sahibi olan Allah'tır. Şimdi bu ayeti Yahya Hoca ile birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi burada diyor ki مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Yani bu Allah'tan başka birisinin uydurup da ortaya koyabileceği bir kitap değil. İftira edilmiş, uydurulmuş bir kitap değildir. Ya nedir ya? Kendinden öncekileri tasdik eden, onaylayandır. Şimdi mesela yine sık sık okuduğumuz Şura suresinin 13. ayeti var. Ne diyordu orada Allah-u Teala?
Şer'a aleykum mineddini ma vassa bihi Nuhan ellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa en akimud dine ve la teteferrakû fîh.
Tamam, bunu istersen mealinde ver. Yani bu hatta
şer'a aleykum mineddini, yani bu dinin şeriatı olarak Allah size şunları koymuştur. Neyi? Ma vassa bihi Nuhan. Zamanında Nuh'a neyi bir görev olarak yüklediyse aynılarını size şeriat olarak koydu Allah. İslam şeriatı
peki,
olarak.
Sana sorayım. Aynılarını şeriat olarak koyduysa bu kitapta olanlarla önceki kitapta olanlar ne olacak?
Aynı olacak. Ya aynı. Bugün bizde şeriat olarak ne varsa demek ki geriye doğru Nuh Aleyhisselam'a kadar bunu götürebiliriz.
Götürülebilecek. Peki ondan
başka,
sonra zaten
vellezî vahayna ileyke, sana vahyettiğimiz
ve yani bu Kur'an-ı Kerim.
Evet. Ve mâ vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa. Hani İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya görev olarak yüklediğimiz hep şu oldu: en akîmud dîne ve lâ teteferrakû fîhî. Bu dini. Bakın herkesinki ortak.
Tek din.
Tek din, o da nedir? İnne dine
indallahi İslam.
Allah katında din İslam. Yani, bu dini ayakta tutun ve sakın onda ayrılık çıkarmayın.
Fırkalara ayrılmayın. Birisi şu mezhep, birisi bu mezhep olmasın.
Bu dinin, hepiniz bu dinin müntesibi olun. Yani, bundan ayrılmayın. Yani,
dolayısıyla bu kitap nedir? Bu kitaptaki helallar
Nuh'da da vardı, İbrahim'de de, Musa'da da, İsa Aleyhisselam'ın kitaplarında ve şeriatlarında da vardı.
Hepsi. Haramlar da vardı.
Hepsi aynı.
Peki şimdi onlarda olanları burada ortaya çıkarıyor. Çıkarıyorsa o zaman ne olmuş oluyor? Bu onları yani şeye göre, Bakara 106'ya göre düşünürsek nesih etmiş oluyor. Nesih ne?
Birinde olanı diğerine de aktarmak.
Bir yerde. Zaten Türkçe'de de sinsah diye kullanılır. Yani bir yerdekini bir yerine, bir diğer yere aktarmaktır. Bu nesih? Peki nasıl nesih kaç şekilde oluyordu o ayete
o
göre?
O ayete göre iki şekilde oluyor.
Bir ya, misliyle.
Ha, aynısıyla, misliyle ya da daha iyisiyle.
O zaman aynısı şeyde daha önceki şeriat meşru kıldığımız sizde de var dediğine göre
aynısıyla olmuş demektir. Ha. Büyük çoğunluk.
Çok büyük bir bölüm evet. aynısıyla. Peki sana bir başka soru daha sorayım. Kur'an'da nesheden ayet var mı diye sorarlar. Ben de sana şunu söyleyeyim. Kur'an'da nasih olmayan bir ayet var mı?
Yani her biri diğer şeriatta buraya geçirdiğine göre hepsi açık.
Hepsi neshetmiş. Evet. Misliyle buradakilerin yani büyük bir bölümü.
Misliyle yapmış. Daha iyisiyle, daha hafif.
Bir kısmı da daha hayırlısıyla neshetmiş. Onu da zaten biraz sonra şey yaparız. O zaman şimdi buna göre bu ayeti anlarsak tekrar ve ma kana hadal Kur'an en yuftara min dunillah. Yani bu Kur'an Allah tarafından Allah'ın dışında birisi tarafından ortaya konup da iftira edilmiş değil. Uydurulmuş bir kitap değil. Peki ya nedir? Velakin tasdikallezi beyne yedih. Kendi önündekileri tasdik ediyor. Şimdi şeyin Yahya Hoca'nın okuduğu Şura suresinin 13. ayetine göre kendinden öncekiler nereye kadar gidiyor?
Nuh'a kadar
gidiyor. Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Adem Aleyhisselam'a kadar gitmesi lazım ama demek ki orada bazı ciddi değişiklikler olmuş. İnsanoğlu sıfırdan başlıyor ya. Şimdi bu durumda demek ki Nuh Aleyhisselam'a da Allah kitap indirmiş. İbrahim Aleyhisselam'a da. Zaten Kur'an-ı Kerim'de kendisine kitap verilmeyen bir tek nebi yok. Bununla ilgili çok sayıda ayet var. Şimdi peki bu öncekilerin tasdik ediyor. Ne yapmış oluyor? Tabii oradaki olan hükümleri buraya aldığı zaman onları ne yapmış oluyor? Onaylamış oluyor. O bizim için de ne yapmış oluyor? Şeriat oluyor. Allah'ın bizden de istedikleri şey oluyor. Ama ufak tefek değişiklikler yapıyor Allah.
O da imtihan gereği.
O da imtihan gereği. Ama o değişiklikleri de daha hayırlısıyla yapıyor. Daha hayırlısıyla yapıyor. Sen bu konuda birkaç ayeti okuyacaktın galiba evet. Değil mi?
37. ayet aslında Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğu, Allah'ın kitabı olduğunu bir delili olarak okunmalı. Yani Allah Teala ne diyor burada? Ya birileri yani işte bir sonraki ayetten de anlaşılacağı gibi yani Muhammed Aleyhisselam bunu uydurdu da Allah'a mal ediyor değil. Hiçbir insan yapıtı değil bu. Bu Allah'ın kitabı. Peki bunun delillerinden bir tanesi ne? Bakın diyor bunun delillerinden bir tanesi önceki kitapları tasdik etmesi ve onlarda olan bilgileri açıklaması. Ha, yani bu var mı bu kitapta? Bunu bulmamız lazım. Yani önceki kitaplarla olan ilişkisini koyduğumuzda diyoruz ki ya bu gerçekten Kur'an haber verdiği şey bu. İşte bu Allah'ın kelamı olmalı. Bir insan bunu başaramaz çünkü. Biraz sonra yine ayetler okuyacağız. Yani bazı yerler gelecek Kur'an-ı Kerim aynısıyla alacak. Bazılarını daha iyisiyle bazılarını hiç görmeyecek mesela. Öyle şeyler de olacak ve bunlar Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunun delillerinden bir tanesi. Evet.
Belki izleyiciler daha rahat olsun. Burada benim sürekli yaptığım yanlışı yapmayalım. Hani zihnimizde biz bir problemi çözmüş oluyoruz ya muhataplarımız da biliyor zannediyoruz. İstersen burada Maide 15. ayeti de bir oku da şey yapsın yani izleyicilerimiz hani az önce bir kelime kullandım bazılarını hiç almamış diye.
Evet.
Yani onu da şey yapsınlar izleyiciler anlasınlar.
Şöyle diyor Maide suresinin 15. ayetinde Cenab-ı Hak ya ehlel kitap ey kitap ehli kitaplarında uzman olanlar kadicaekum rasuluna size bizim rasulümüz elçimiz geldi. Ne yapıyor? Yübeyyinu leküm kethiran mimma küntüm tuhfune minel kitap. Sizin kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi açıklayan Resulümüz, elçimiz geldi. Bakın demek ki bu ehli kitap dediğimiz hani bizden önceki kendilerine kitap verilenler ve o konuda uzman olan insanlar kendi kitaplarındaki birçok hükmü gizliyorlarmış. Ne yaparak gizliyorlar? Kimini işte hiç bahsetmiyorlar gizliyorlar, kimini anlam kaydırması yapıyorlar gizliyorlar. Yani bir şekilde insanların hem kendi çağdaşlarının hem daha sonra bizlerin onlardan haberdar olmasının önüne geçiyorlar. Gizliyor. Ama Allah'ın Resulü geldiği zaman ne yapıyor? o kültüre vakıf olmadığı halde, aşina olmadığı halde, hiçbir ilahi kitap bilgisi olmadığı halde kendisi gelip Allah'ın kendisine indirdiği bu kitap sayesinde gizlediği birçok şeyi açığa çıkartıyor. Onların gizlediği, yani Tevrat'ta, İncil'de gizlenen. Ediyorsun ya Muhammed'in, yani Abdullah'ın oğlu Muhammed dediğimiz kişinin Mekke'de o dönem böyle bir şey yapmasına Medine'de imkan ihtimal yok. Okumamış çünkü. Tevrat bilmiyor, İncil bilmiyor. 40 yaşına kadar hiç bunlardan bahsetmemiş. Bir anda 40 yaşından sonra Allah'ın Resulü iddiasıyla ortaya çıkıyor. Medine'ye gitmek zorunda kalıyor 10 küsur yıl sonra, 13 yıl sonra. Ve onların kitaplarındaki birçok hükmü diyor ki bak aslında bu budur, bu budur, siz şey yaptınız falan. Ya bunlar nereden olabilir ancak? Allah'ın bildirmesiyle olur işte. Zaten Resul bunu yapıyor diyor. Resul Allah'ın kendisine indirdiğini aynen hiçbir ilave çıkarma yapmaksızın ulaştıran kişi. İşte demek ki bu kendisine verilen vahiy Allah'ın vahyi. Bu kitap Allah'ın kitabı. Bu da onun bir delili işte. Birçok gizlediğiniz şeyi açığa çıkarıyor. Ama ve ya'fu an kesir. Ama yine de birçok şeyi de görmezlikten geliyor. Affediyor onları. Yani bazı kolaylaştırmalar da yapıyor işte. Hayırlısıyla nesihte olduğu gibi. Bazı şeyleri de tamam üstünü görmüyor. Tabi bu Resul'ün kendi inisiyatifiyle yaptığı şey değil. Allah'ın emirleri, kitapları böyle. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ İşte bakın size Allah'tan ne geldi? Bir kitap geldi. Bir nur geldi ve her şeyi apaçık ortaya giden bir kitap geldi. Yani Kur'an-ı Kerim. Kur'an bu işi yapıyor. İşte Kur'an onların ellerinde ne var? İncil, Tevrat. Sadece onlar da değil. Yani biz her zaman derslerde neyi vurguluyoruz? Evet, Kur'an-ı Kerim tasdik ifadesini kullanırken musaddikan lima beyne deyhim minet tevrati ve minel incil demiyor. Lima beyne yedeyh diyor. Yani onların önlerinde, kendi önünde bulduğu, hazır bulduğu ne varsa kitap namına ilahi onları onaylıyor. Peki bu ne anlam ifade ediyor bizim için? Çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu tasdik bilindiği zaman biz dinin iman, ibadet, ahlak ve çok birçok muamelat esası, yani günlük hayatta geçerli olan kurallarının 610 yılında pat diye bir anda dünyada ortaya çıkmadığını anlayabiliyoruz.
Bu çok önemli.
Bu çok önemli bir husus. Yani ne öğretiliyor bize? 610 yılında Muhammed Aleyhisselam nebilikle görevlendirildi. İnsanlar sanki o andan itibaren Allah'a imanın ne olduğunu öğrendi, hiç bilmiyorlardı. Meleklere imanı o anda öğrendiler, kitaplara imanı, hiç bilmiyorlardı bir şey. Hatta öyle ki Mekke gibi Kabe'nin olduğu yerde insanlar haccı bilmiyor. Olabilir mi böyle bir şey? Hac nedir bilmiyorlar, kurban nedir bilmiyorlar, namaz nedir bilmiyorlar.
Oruç nedir bilmiyorlar.
Böyle bir şey anlatılıyor bize.
Oruç nedir bilmiyorsunuz. Ramazan'ın son 10 günü neden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha nebi olmadan Arafa şeye çıkıyor o. Hira Dağı'na çıkıp da itikafta bulunuyor. Yani neden?
Bir sürü birçok şey açıklanamıyor işte.
Neden Kadir Gecesi'nde bu şey yapıyor, iniyor?
Evet.
Yani açıklanamıyor değil. Yani öyle bir şey Mekke imajı çiziliyor ki hiçbir şeyden haberi
yok. Hayır, öyle bir din imajı. Öncesiz.
Tabii öncesiz.
Yani hiç bilinmiyor. Halbuki din dediğimiz, yani Allah katında din bir tane. O da İslam. Adem Aleyhisselam'dan itibaren Muhammed Aleyhisselam'a kadar Allah'ın tüm elçileri aynı dini insanlara ulaştırdılar. Dinin de üç temel ayağı vardır. İman, ibadet ve ahlak. İşte iman esasları, inanç esasları. Yani ilk defa Kur'an-ı Kerim'le ortaya konmuş şeyler değil ki. Adem Aleyhisselam'da da Allah'a, meleklere, nebilere, ahirete iman vardı. İbadet esasları, onda da namaz, oruç, hac, zekat vardı. Daha sonrası ahlak, biz zannediyor muyuz ki zina sadece Muhammed Aleyhisselam'ın öğretileriyle haram olduğu anlaşıldı? Yani hangi şeriata giderseniz gidin zina her zaman haramdı. Yalan söylemenin meşru olduğu bir kitap var mı, ilahi kitap? Yalan mubahtır diyen. Hırsızlık yapmaya izin veren bir ilahi kitap olabilir mi? Allah'ın hangi elçisi kalkıp da ahlaki esaslardan bugün bir tanesini aksini yapmış? Ama bu tasdik ilişkisi bilindiği zaman Cenab-ı Hakk'ın çoğu şeyi bunun üzerine bina ettiğini görüyoruz biz. Mesela hani birçok şey vardı ama ben bugün en çok kullandığımız bir abdest örneğinden bunu kısaca bir anlatmaya çalışayım. Yani niye diyorum?
Abdest örneğine girmeden şey yapalım. Sizin Enes Hoca ile birlikte yazdığınız ismi çok hoşuma giden evet. bir kitap var. O Namaz diye isim evet. koydunuz. Yani o namaz. Bizi öğretilen şey de Mekkeliler namaz kılacak. Ya hiç mümkün mü? Oruç tutacak. Ha, zekat verecek. Ya Allah mesela orada Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk verdiği emirde ne diyor? Ve akimus salah değil mi?
Yani İkra suresinde mi? Alakta mı?
Ya nerede olursa olsun evet. yani bu konuda yani namaz evet. konusundaki.
Ben demin salah diyor geçiyor Cenab-ı Hak.
Ben kadar. Namaz konusundaki evet, ilk emri evet, diyorum. Evet. Yani ilk inen ayetler değil mi?
Ben demin salah. Ekimus salah. Kimi yerde?
Ne, de, ekim, ne demek ekim? Arap dilinde ekimus salah ya da ekimus salah.
Evet. Yani ekim kelime anlamları şu. Ayakta tutun demek.
Yani şöyle. Tam evet. ve gereği hakkıyla, gibi yapın.
Bak sürekli hakkıyla, ben böyle bunu desteklemezsem hakkı, ne olur?
Hakkını tam vereceğim. Düşer. Elin kaldırdın evet, düşer. İşte.
Sürekli peşinde yani, olacağım.
Yani namazdan peki hangi namaz?
Bildiğiniz herkesin çok iyi bildiği namaz.
Mekkeliler hep bilmese evet, akimus salat bir şey. Diye bir emir evet. olur mu? Ve atüz zekat da var değil mi? Mekkeliler zekatın ne olduğunu bilmese böyle bir şey olur mu?
Velillahi alennâzi hiccül beyti dediğinde hiç sordular mı? Nasıl acaba hac yapılır?
Acaba diye. Hayır, tabii hiç sorulmuyor.
İşte sorulur mu? Allah Teala dediği zaman Allah'ın belirlediği hayvanları belirli günlerde kesin dediği zaman hiç dediler mi? Hangi hayvanlar ve hangi günler?
Hiç demiyor ki kurban bayramı evet. günü. Gerçi hac günleri diyor.
Yok, tamam. Diyor da hangi ay olduğunu söylüyor mu?
Gerek yok.
Gerek yok.
Herkes biliyor.
Biliyor. Onun hayvanların değil mi? Hangi de hayvanların biliyor. Olacağını biliyor.
Herkes biliyor.
Haram aylar hangileridir diye Kur'an-ı Kerim tek tek sayıyor mu?
Hayır.
Dört tane haram aydır diyor. O aylarda kendinize kesinlikle yanlış yapmayacaksınız. Büyük günahtır diyor o aylarda savaşmak. Hangi aylar olduğunu söylemiyor.
Ama bugün kendine Müslüman evet. diyen mezheplerin hangisinde var bu haram aylar?
Yani ilginç.
Neyse sen şimdi evet. esas örneğine geç.
Yani. Evet şimdi hiçbir şey anlaşılmıyor işte. Halbuki Kur'an-ı Kerim zaten asırlardan beri var olan bu bilgileri koruyor, muhafaza ediyor. Değiştireceği zaman bize açıklama getiriyor. Değiştirmeyeceği zaman aynen Muhammed Aleyhisselam'dan önceki son nebi kimdi? İsa Aleyhisselam. Onun bıraktığı yerden devam ettiriyor. Bıraktığı yerden devam ettiriyor. Şimdi biz hani en çok kullandığımız şeyden örnek vereyim çabuk anlaşılsın diye namaz dedik. Namazın bir öncesi nedir? Ne yapmazsak namaz kılamıyoruz? Abdest almazsak değil mi? O yüzden namaza geçmeden bir öncesinde bir duralım. Şartlarından bir tanesinde. Abdest namazın ön şartıdır. Abdest almazsanız namaz kılamazsınız. Peki Kur'an-ı Kerim'de ilk gelen namazla ilgili emirler o namazı kılın, o namazı kılın.
Nasıl kılacak?
Peki o namazı kıl emri geldiği andan itibaren ayrıntı da gelmediyse eğer son nebi nerede bıraktıysa bu işi onun bıraktığı şekilde, onun bıraktığı vakitlerde, onun bıraktığı yöne yönelerek değil mi? Yani şartlarına, rükünlerine riayet ederek son kalan nebiden görüldüğü şekliyle namaz kılınır.
Hayır son kalan nebiye de gerek yok. Bak Mekkeliler, Mekkelilerin ataları İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam onlardan gelen de yeter.
Evet.
Tabii.
Var ama yani gerek yok. Hani daha İbrahim Aleyhisselam denilmek çok uzun yok, bir
yani
şey.
Babadan atadan evet. geldiği için.
Ama yakın yani. Zaman var yani. Tabii. İsa Aleyhisselam'ın temsilcileri de var oralarda. zaten Medine gibi güçlü bir dini kültürü olan bir yer var. Yani Mekke'nin tabii. de var ama Medine'nin de var.
Tabii, tabii.
Hep bunlar bilinen şeyler. Şimdi namaz kılacağız, abdest alacağız. Bugün için aslında mesele öyle çok karmaşık değil. Namaz abdestin ön şartıdır dediğimde buna hemen delili sunabiliyorum. Niye? Açtığınız zaman Maide suresinin 6. ayeti İzâ kumtum minessâle namaza kalktığınız zaman işte abdesti tarif ediyor. Tamam. Peki bu ayet ininceye kadar namazlar nasıl kılındı?
Maide suresi
evet, ne zaman indi? Rivayetlere göre Maide suresi 6. ayetin en erken Hayber yılında indiği söyleniyor.
En fazla.
Heh.
O da 6.
Hicri 6. yıl yapar. Evet. Peki varsayalım. Bir ön kabulle gidiyorum. Mekke döneminin sonunda namaz kılındı. Değil ya. Başlarda kılındı ama geleneksel bilgi ne? İsra Miraç'ta farz kılındı. Hadi kabul ettik onu. Mekke'de ta Medine döneminde 2. yılda kıble değiş abdest ayeti 6. yılda gelinceye kadar namazlar neye göre kılınmış olabilir? Abdestsiz olur mu?
Hayır.
E peki yok olur. Abdest ayeti Maide 6 inmedi.
Ya, ya ama Allah-u Teala peki, bunu da açıklamış.
Ondan önce Nisa suresinin 43. ayeti iniyor Kur'an-ı Kerim'de. Nisa suresi 4. surenin 43. ayetinde Allah Teala diyor ki işte namaza kalktığınız zaman tuvaletten gelmişseniz eğer tuvaletten gelmişsiniz yani bugünkü tabirle abdestinizi bozmuşsanız ve su bulamamışsanız teyemmüm yapın diyor. Teyemmümü tarif ediyor. Gusül de anlatılıyor orada. Bakın Nisa 43'te teyemmüm ve gusül tarif ediliyor. Ama su bulamazsanız bunları yapın diyor. Peki su bulursa kişi ne yapacak tuvaletten geldikten sonra?
Biliyor olmaları
lazım. Yani su bulunamaması durumunda ne yaptığını açıklıyorsa Kur'an-ı Kerim, su bulunması durumunda ne yapılacağı gayet iyi biliniyordu. Yani abdest alınması gerçeği. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın son bıraktığı yerde namazlar abdest alınarak kılınıyordu. Ki Mekke'de de öyle olmalı. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen Mekkeliler de namazı bu şekilde görmeliler. Ne zamana kadar bu böyle devam ediyor? Bakın hakkında ayet olmamasına rağmen Maide 6 ininceye kadar namazlar önceki şeriatlar gereği abdest alınarak kılınıyor. O zaman dinleyicilerimizin aklına gelen soruyu ben sesli olarak seslendireyim burada. Şimdi söyleyeyim. Peki hocam, Maide 6 gelmeden de namazlar abdestli kılınıyorsa eğer, gelmesine ne gerek vardı? Zaten abdestli kılınacaktı.
Ama güzel bir soru.
Değil mi? Güzel bir soru. Bunu sormamız soru lazım. Evet. Yani madem Maide 6'ya ihtiyaç yok, abdesti kılınıyordu namazlar, Maide 6 ne değiştirdi de geldi? Evet, bir şey değiştiriyor Maide 6. İşte hayırlısıyla nesih anlattık ya şimdi dersin başında. Allah bazı şeyleri olduğu gibi alıyor. Misliyle nesih deniyor. İşte abdesti bir değişiklik gelinceye dek, Hicri 6. yıla dek hayırlısıyla değil misliyle nesihle götürdük biz. Yani önceki şeriatlar gereği nasıl abdest alındıysa o şekilde. Ama Maide 6. ayet inince Allah o ayetin sonunda dedi ki bugün ben size bir nimetimi daha tamamlamış bulunuyorum. Yani bu ayeti indirmekle ben size bir güçlük çıkarmak istemiyor. Size olan bir nimetimi daha tamamlamak istiyorum.
O zaman demek ki bir
peki Nisa 43'te Allah guslü söyledi zaten. Hani hangi hallerde gusül alınır ve nasıl alınır? Teyemmüm hangi hallerde ve nasıl alınır? Yine Nisa 43'te geçti. O zaman gusülde ve teyemmümde herhangi bir kolaylık ilkesi falan yok. Onlar misliyle, aynısıyla nesi. Ama Nisa 43'te ayrıntılı olarak geçmeyip de Maide 6'da olan şey nedir? Abdesttir. O da önceki ümmetlerde olmayan bir kolaylığı içerdiği için hakkında özel hüküm gelmiştir. O da abdeste ayakların meshedilmesi hükmüdür. Çünkü önceki şeriatlar gereği abdest, yüzün, kolların ve ayakların yıkanması, başından meshedilmesi şeklindeydi. Ama Maide 6. ayet inince yüz ve kollar yıkandı, baş ve ayaklar meshedilir hale geldi. Ve bu kolaylığı Allah Teala işte مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. Yani ben bu ayetleri indirmekle diyor Allah, size zorluk çıkarmak istemiyorum. Yani Allah size zorluk çıkarmak istemiyor. Ya ne istiyor? وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ. Bir, sizi tertemiz kılmak istiyor. İki, وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. Bakın size olan bir nimetini daha tamamlamak istiyor.
Demek ki daha önce yokmuş.
Yokmuş işte, bir kolaylık içeriyor. Yani hayırlısıyla, daha iyisiyle, daha hafifiyle nesi? Abdesti ayaklarının artık meshedilmesi. Bak bugün büyük bir kolaylık değil mi?
Çok büyük bir kolaylık.
Çok büyük bir kolaylık. Yani uyguladıkça insan bunu hissetmeye başlıyor.
Tabii.
İşte bakın bunu siz görmediğiniz zaman ya diyorsunuz peki Maide 6 ininceye kadar Müslümanlar nasıl namaz kıldılar? Abdestsiz mi?
Yok.
Yok, abdestli. O zaman ikinci soru akla geliyor. İndirmeseydi, evet, değişiklik olmasaydı biz bugün Maide 6 olmamasına rağmen namazlarımızı abdestli kılacaktık yine. Önceki şeriatlar geriye ama yıkayarak kılacaktık. İşte bu kıble için geçerli, namazın rekatları için geçerli, her şey için geçerli. Yani Allah nasıl gelmişse devam ettirin diyor. Değişiklik olursa ben size zaten bunu söyleyeceğim demiş oluyor. Tasdik bu açıdan oldukça önemli. Bir de tabii ki yine bizim yine derslerde en çok şey söylediğimiz önceki kitap mensuplarıyla olan ilişkilerimiz açısından da son derece önemli. Biz insanlara bak bizim kitabımız sizin kitabınızı tasdik ediyor. Gizlediğiniz birçok şeyi bize haber veriyor. Bazı şeylerin üstünü örtüyor falan dediğimizde başka. Ya sizin kitabınızdan hani affedersiniz öyle şeyler de şey yapıyoruz değil mi? Yani Tevrat ve İncil sayfalarıyla taharet edilebilir fetvalarını bile okuyoruz biz. Yani onlar affedersiniz bir tuvalet kağıdı muamelesi yapan Müslümanlar da var. Şimdi bu şekilde mi önceki kitap mensupları ile ilişki kurulur? Yoksa Allah'ın buyurduğu şekilde tasdik ilişkisiyle mi? Değil mi?
Burada bir de
şunu söyleyelim. Yani izleyicilerimiz, sen ayaklara Mesih dedin, doğru, çok doğru. Bir kere Maide 6. ayet inene kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün müminler ayaklarını yıkıyorlardı. Dolayısıyla hadis kaynaklarında ayakların yıkanmasıyla ilgili çok sayıda hadisin olması son derece normaldir, olmalı. Ama Maide 6. ayet indikten sonra hiç kimse ayaklarını yıkamamıştır. Bazen çıplak ayağa, bazen de giyili ayağa meshetmişlerdir. Bunu da bizim sitemizde bu konuyla ilgili çok ayrıntılı yazılar vardır. Arzu edenler ilgili hadisleri de görebilirler. Şimdi burada mezhepler ikiye ayrılıyor. Şunu söyleyelim. Şii, Sünni bütün mezheplere göre ayaklara meshedilebilir. Değil mi?
Hepsine ortak göre nokta var,
ortak nokta. Meshedilebilir diyorlar. Hepsi de meshedilebilir.
Ama fark ne?
Ne yapıyor? Şii diyor ki aman çıplak olması lazım ayağın. Sünni diyor ki hayır, mesli olacak diyor. Giyili olacak. İşte çoraplara meshedilir mi? Sünni mezheplerin tamamı bunda ittifak edilir. Çoraba meshedilebilir. Gerçi işte Türkiye'de
ince mi çorap, kalın mı?
Türkiye'de bir maalesef yanlış anlama var. Hanefi mezhebinde olan bir ifadeyi yanlış anlamı var. Çorabın ayakta durması lazım diyor. Ayakta ne demek? Giyenin ayağında manasına geliyor.
Yani
tutuyorlar.
Şey, poşet gibi giydiğinde düşecek bir şey değil yani. Ya
poşet gibi olmaması lazım.
Ayağında duracak.
Ayağında duracak yani. Yürürken çorabı çıkmayacak. Ama diyorlar ki çorabı buraya koyacaksın, ayakta duracak. Ulan öyle bir çorap olur mu? Allah'ını seversiniz.
Olur yani. Olur. 15-20 gün giymezse adam öyle pislikten taş gibi durur.
Yok, giymesen de olmaz.
Ya, öyle bir şey olabilir.
Öyle bir şey asla
ama
olmaz.
Ama mümkün değil yani.
Yani Hanefilerde de bu yok. Peki şeyler,
Şiiler de diyor ki,
Şiiler de diyor ki illa çıplak olmak zorunda. Ama iki tarafta Mesih konusunda ittifak ediyor. Çünkü ayetin çok açık hükmüdür. Peki şimdi şeyler nedir bu? Sünniler, madem siz çoraba meshetmeyi kabul ediyorsunuz, madem mesler üzerine meshetmeyi kabul ediyorsunuz, o zaman eğer ayakları yıkamak farzsa, kolları yıkamak gibi, farz derler biliyorsun değil mi Ayşe?
Evet,
o zaman öyleyse şuna da fetva verin. Ben abdest alırken yani ceketimi çıkarmayayım.
Ben de kazanmış üstüne
yapayım. Yapalım böyle.
Olur mu?
Niye? Niye buna fetva vermiyorsunuz? Ne farkı var?
Çünkü onlar ayetten dolayı demiyorlar. Diyorlar ki ayet yıkamayı ama Hazreti Peygamber Mesih emretti.
O zaman olmuyor ki
Allah
bakın.
Allah başka bir şey, bunlar başka bir şey diyor.
Yani Muhammed Aleyhisselam Kur'an dışı bir şeyi emredebilir. Haşa.
Yani Sünni mezheplerdeki Mesih'in kabulü büyük oranda hadislerden dolayı. Yani ayetten dolayı edenler var ama çoğunluk hadisten dolayı diyorlar.
Bir de şu var bakın. Arap dili açısından Sünnilerin bu ayete verdikleri anlamın asla kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bunu birçok ayette yapmışlardı. Sadece bu ayette değil. Yapmışlar mezheplerini, yani böyle ayetleri böyle demagoji yaparak, kendi şeylerine çevirerek anlam bozması yapmışlardır. Ama tekrar ediyorum. Kardeşim, eğer ayakları yıkamak farzsa, mesler üzerine Mesih onun yerine geçer mi? Ya da çoraplar üzerine Mesih nasıl geçer? O zaman geçiyorsa bu da olsun. Ne oluyor yani? Yani burada bu yanlışlar maalesef bir din olarak ortaya konmuştur. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de konmuştur. Bakın mesela ölümde Diyanet'in meali var. Daha önce okumadım. Ama şimdi okuyayım. Diyor ki yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Yani Arap dili açısından bu imkansız. Neden imkansız? Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala "Vemsahu bi ru'usikum" başlarınıza meshedin ve erculekum fark etmez. Erculekum eften meftu.
Erculekum
olsun, evet. Erculekum olsun. Mi? Hiç fark etmez çünkü bir usukümün mahalline atıftır.
Bitti, bu kadar yani.
Mahalli mefuldur.
Bitti.
Mahalline atıftır. Yani. Arap dilinde bu gayet normaldir yani.
Yani normalde çünkü vemsahu ruusekumdur o. Ama Allah oraya bir bağ harfin yani bir kısmına mesela bir
ruusekum dese tamamı akla gelir. Bir ruusekum başınızın bir kısmını.
Öyle dediği için ve erculekum yine oraya atıftır.
Yine oraya atıftır. Her halükarda. Yani başka yani, olamaz.
Arada başka bir fiil varken yukarıdaki fasulye gidemez.
Mümkün öyle değil şey Arap yani. Dili açısından. Mümkün değil ama meal tefsirlere bile bunu yerleştirmişler. Tefsircilerin orada açıklamalarına bakıyorsun. Adamlar oraya yazarken ne büyük sancılar çektikleri görülüyor. Evet, kendileri yazmamış. Yazdırılmış. Yani. Evet, yazdırılmış gözüküyor yani.
Çok aksini söyleyen var.
Evet. Çok yani yazdırılmış olarak gözüküyor. Peki bugün elimizde Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni varken
bunlar oluyorsa
bu kadar yanlış anlamlar varsa bütün bu mezhepler ittifak etmiş. Bir de adına sünni diyor. Ne demek sünni? Sünnete uyan. Yani sünnet kavramı Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar Allah'ın çizdiği yol. Sünnet kavramı da zaten tümüyle bozulmuştur da o konuya girmeyelim. Kendilerine sünni adı da veriliyor ama bakıyorsunuz ki ayeti bozmuşlar, kendi keyiflerini uydurmuşlar. Niye? Efendim ayrı bir şeyi sünni ayrımı olma mecburiyeti var. Müslümanları parça parça edeceksiniz. Biri şöyle diyecek, birisi böyle diyecek. Peki aynı durum şeylerde, Hristiyanlarda, Yahudilerde yok mu? Sen demin bir şey söylüyordun hani tasdik dediğimiz zaman.
Evet millet yani şeyi anlıyor. Ya Kur'an-ı Kerim şimdi bugün Tevrat ve İncil'i tasdik ediyor derseniz işte kendinden önceki kitapları. Ya bugün Tevrat'ta ve İncil'de bizim asla kabul edemeyeceğimiz yanlışlıklar var. Onları da mı tasdik ediyor? Bu soru akla geliyor haliyle.
Evet, işte soru. Az önce dediğimiz gibi asla kabul edeceğimiz
yani
yanlışı
Kur'an-ı meale koymuşuz. Mealini okuduğumuz zaman bakın yanlışla karşılaşıyoruz.
Tefsirleri bugün, okuduğumuz zaman karşılaşıyoruz.
Tevrat ve İncil'in de meali elimizde. Bilmiyorsun ki orijinalinde var mı yok mu? Bir şey diyor ama ya gerçekten öyle mi aslı onun? Onun aslına bakmadan bunların hakkında %100 yorum yapmamak lazım yani. Ama neticede tabii ki Kur'an-ı Kerim'in tasdiki kendisinde olanlarla gerçekleşmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim bir şeyi buraya aldıysa tasdik etmiştir. Almadıysa tasdik etmiyor demektir. Tabii ki yanlışlar dışarıda kalacak. Çünkü ne dedi Maide 15'te? Birçok şeyin üstünü evet açıyor Resulullah söylüyor diyor ki bu ama birçok şeyi de tamam diyor kalsın onlar. Demek ki örttüğü şeyler de olduğuna göre yani Kur'an-ı Kerim'in kabul etmediği hususlar da var. Var ama onlar işte bugün bizim elimizde yanlış olarak gördüğümüzün çoğu olmayabilir tercüme hatasından kaynaklanabileceği için.
Tercüme hatasından evet. Tercüme hatası demeyelim tahrif.
Tahrif ya işte hata da olabilir iyi niyetli bakarsak. Kötü ama, niyetle bakarsak
ama olmaz ki öyle şeyler evet. Koyuyorlar ki Süleyman Aleyhisselam'ı kafir ilan ediyorlar. Putperest ilan ediyorlar. Yani bu asla olabilecek bir şey değil ki Allahü Teala Bakara 108 102. ayette ne diyor? Yani kendilerine Allah'ın 101 dedi. Allah'ın kitabı geldi. Tanıdıkları kitabı kabul etmediler. Evet. Ama Süleyman Aleyhisselam'la ilgili yaptıkları iftiralara evet. Uydular.
Veya işte Lut Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'ı kendi öz kızlarıyla İşte zina yaptı diyecek kadar ifadeler var yani. Tabii. Bugün Kur'an-ı Kerim onu tasdik ediyor demiyoruz elbette. O başka bir husus. Ama acaba onlar orijinal metinde var mı işte mesela o?
Tabii. Yani orijinal metinde olamaz. Olsa Allah-u Teala Nuh'a şey yaptığını size de farz kılıyor demez yani.
Tabii ki o hani onları zaten meşru kabul etmiyorlar ama olsun yine de o ifadeler olmaz.
Ama şimdi bakın, bakın mesela şeyde İstersen ben Kur'an-ı Kerim'den iki tane, sen şeyi bir aç, Nisa suresinin 3. ayetini, ben de Nur suresinin 32. ayetini açayım, bir karşılaştırma yapalım. Bak ve ikisinde de Diyanet'in mealini kullanalım, tamam mı? Biz hiç konuşmayalım. Olur mu? Sen oradan bir oku bakalım.
3. ayet, Nisa. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlar ile evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız onları değil size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaleti davranamayacağınızdan korkarsanız o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin.
Ne demek cariyelerle yetinin?
Yetinin. Yani bir tane alın ya da onlarla yetinin. Ne bu demek? Adaletten ayrılmamanız için daha iyi. Yani nikahsız olarak onlarla yolunuza devam edin.
Orada alın yetinin. Ya da yetinin tabii diyor.
Bir fiil olmayan bir fiil daha evet koydu buraya.
Kendi kafalarına göre bir evet şey koydular. Hı-hı. Peki hiç koydular demeyelim.
Tamam yani yetinin diyor. İşte ağaç öyle görülecek yani.
Doğru bak kabul edelim. Evet. Diyelim ki doğru meal vermiş, tamam mı? Ben şimdi aynı Diyanet'in aynı meal, sendeki meal de aynı, evet, bendeki aynı de aynı. Nur suresi 32 ve 33. ayetlere verdiği meale bakalım. Diyor ki sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Evlendirme emri bize veriliyor. Kim evlendireceğiz? Bekar olanları. Şey, aslında bekar da değil buradaki ayeti şeyde kelime de evli olmayanlar demektir. Dul olur, bekar olur fark etmez. Ama böyle hiç şey yapmayayım, müdahale etmeden şey yapayım. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerden durumu uygun olanları evlendirin. Köleler ve cariyelerle ilgili verilen emir ile bekarlarla ilgili verilen emir arasında bir fark var mı?
Aynı, evlendirin. Aynı,
evlendirin. Yani hiç ayrım yok. Bak köle ve cariye diyor ve bekarlar diyor. Aslında evli olmayanlar zaten şey, uyumsuzluk oluyor dikkat ediyorsanız o
yok,
şeyde.
Yok bugün de artık yani bekar dul olanları da kapsayıcı şekilde kullanılıyor.
Diyorlar mı onu
tabii
da?
Tabii dul artık yavaş yavaş hakaret olarak anlaşıldığı için kaldırılıyor yani.
Ben bilmiyorum. Yani ben
bekar hiç evli olmayan herkes.
Peki
hiç
öyle
evlenmemiş olsun.
Öyleyse tamam o zaman.
Evlenip boşanmış olsun yani.
Bekar şimdi kimse, bak öyle dedi. Peki bakın. Şimdi dersin evlenmeye, ki heh, bak eğer yani bunlar yoksul iseler, evlendirelim ama beş kuruşu yok. Ev yok, bark yok, şu yok, yok. Tamam. Allah onları lütfuyla zengin eder. Zenginleştirir. Yani yoksulluğa bakmasın. Siz evlendirin, gerisini bana bırakın diyor değil mi Allah?
Evet.
Evlendirin. Peki Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Şimdi burada köle ve cariyelerle ilgili verilen emri ne?
Evlendirme.
Evlendirin. Yani şeyle ilgili evli olmayan hürlerle ilgili verilen emirle köle ve cariyelerle ilgili emirler arasında en küçük bir şey var mı?
Yok.
En küçük bir uyumsuzluk yok. Devamında ne diyor? Ben gene bu mealden okuyacağım. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. İffetleri korusunlar. Hür bir kadın ve erkeğin hür iffetini koruması nedir?
Zina yapmaması demek.
Zina yapmaması. Peki o zaman cariye eğer
yani nikahsız ilişkiye giremez.
Nikahsız ilişkiye giremez. Yani. Peki orada Nisa suresinin 3. ayete verdikleri mana doğruysa
yetinin diyordu orada.
O zaman ne olur? Şimdi Kur'an-ı Kerim sizin de tam bir çelişki olmuyor mu? Verdikleri meale bak.
Yani bir tarafta nikah gerek yok ama öbür tarafta var.
Nikahsız yok. Peki Allah burada Allah bir fırsat verinceye kadar namuslarını korusunlar emrini carilerde vermiyor mu? Yanında bulunduğu adam bunu rızasına bakmadan yatağına atıp onunla ilişkiye girebiliyorsa
hiç orada iffet
bu emrin ne manası var? Var mı bu emrin bir anlamı? Peki elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in anlamını tahrif etmemişler mi?
Yani şimdi bu okuduğumuz Allah mı böyle dedi?
Asla.
Yetinin diye.
Asla.
Ama okuyurken öyle okuyor öyle insan. Ben okuyorum.
O yetinin kelimesini evet, onlar ilave etmişler. Evet. Bak ben şurada sana izleyicilerimize ben arada sırada hatıralarımı anlatıyorum. Bilmiyorum iyi mi kötü mü akılda kalır diye anlatıyorum. İnşallah yanlış değildir. Şimdi üniversitenin adını söylemeyeyim. Yani çünkü rahatsız oluyorlar. Resmi canlı yayınlarda. Ama Suudi Arabistan'dan bir üniversitenin Arap Dili Edebiyatı Bölümü Başkanı olan bir hanım eşiyle beraber buraya geldi. İçeride konuşuyoruz. Ona Nisa suresi 3. ayetine meal vermesini söyledim. Kendisi Arap, üstelik Arap Dili Edebiyatı Bölümü Başkanı. Konuyu en iyi bilenlerden. O ayete aynen oradaki meali verdi. Ben de yani Arap dilini bilenler için şey olsun diye ona dedim ki
فَاِنْ خِفْتُمَ
اَلَّا تَعَدِلُوا Fevahideten evmâ meleket eymanukum. Dedim ki bu fevahidetenin amili ne? Yani hangi fiil bunun üzerinde etkili olmuş, bunu nesne yapmış kendisine? Öyle diyor. İnkihu.
Ya şüphe mi var yani?
Zaten öyle böyle bir soruyu bana nasıl soruyorsun der gibi.
Yani fenkihu vahideten demek.
Fenkihu vahide. Fevahideten fa da var ya. Evet. Fenkihu vahideten demektir.
Yani bir kadını nikahlayın demektir.
Nikahlayın Türkçesi. Demektir. Ya bu ne yani, böyle bu kadar basit soru sorulur mu der gibi. Tamam dedim. Doğru söylüyorsun. Fenkihu'dur. Peki, o zaman ev ma meleket eymanukum diyor. Ev atıf harfidir. Matuf ve matufun aleyh arasına amil. Bir başka amil girer mi dedim. Arap dili açısından. Bunda yani dinleyenler hocalara sorsunlar bakalım. Matuf ile matufun aleyh arasına bir başka amil girer mi? Aynı şey şeyde de var işte. Abdest ayetinde de var. Şimdi kadın böyle durdu. Ayağa kalktı. Böyle kafasına vuruyor böyle. Ben bu manayı nasıl verdim? Bir görsem bağırıyor böyle. Ben nasıl verdim bu manayı diyor. Kafasına vuruyor. Ya öyle şey olur mu diyor. Matuf matufun aleyhin arasına amil girer mi diyor Arap dilinde. Bakın daha Kur'an-ı Kerim orijinal metin elimizde olmasına rağmen yapılmış bu kadar yanlış var. Sen de çok iyi biliyorsun burada ki biz bu yanlışları sürekli anlatıyoruz da duyurabiliyor muyuz? Kimse duyuyor mu bunları? Duymak istemiyorlar. E peki bu var da şimdi Allah-u Teala mesela En'am suresinde şöyle diyor. Ben buradaki mealin yanlış olacağını zannetmiyorum. Vakit almasın diye mealden okuyacağım. Yani Diyanet'in mealinden bu konuda yanlış yapacaklarını tahmin etmediğim için okuyorum. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. En'am 91. ayet. Çünkü Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi dediler. Yani bu Yahudiler ve Hristiyanlar Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini kabul etmek istemedikleri için Allah kimseye bir şey indirmemiştir diyorlarmış. De ki Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunu gizlediğiniz, sizin de babalarınızın da bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Yani Musa'ya gelen kitabı kim indirdi? Ne yapmışlar o Musa'nın kitabını?
Parça parça
etmişler.
Pek çoğunu
gizlemişler. Yani burada defalarca söyledim. Buraya çokça gelirlerdi eskiden şeyler, papazlar. Görüşürdük, ekipler halinde gelirlerdi. Artık yıllardır daha gelmiyorlar. Defalarca söylemişimdir onlara, getirin Tevrat'ı ortaya koyalım. Getirin İncil'i ortaya koyalım. Bunun üzerinde kesinlikle kabul etmezlerdi, etmemişlerdir. İşte peki bunlar bunu gizlemişler. Ya gizlenmemiş olan Kur'an-ı Kerim elimizde var. Bakın işte... Ya işte siz Diyanet'in şeyisiniz. Nisa suresi 3. ayete verdiğiniz mana ile Nur suresi 32 ve 33. ayete verdiğiniz mana %100 zıt. Peki şimdi Yahya sana bir başka soru daha sorayım. Sen bugüne kadar hiç Nur suresi 32 ve 33. ayetleri cariyelerle ilgili olarak delil alan bir mezhep gördün mü?
Evlendirilmesiyle mi? Ha. İttifak var mı nikahsız onlarla birlikte olunabileceğine?
Ha. Yani bu ayeti kimse görmüyor. Ve zaten daha iğrenci devamında var.
Tabii, o başka bir konu. Yani bütün hepsi derler ki nikah sadece hür kadın içindir. Hür olmayan kadın için nikah gerek yok. Onda sayı sınırlaması da yok.
Bak şimdi yani istersen ben şunu da okuyacağım.
Kadından 4 tane nikah alabilirsin. Cariyede nikah sınırı da yok.
Yani. Binlerce olabilir yani. Diyor.
Ama bunu konuşurken de şey yapıyorum. Başını sonunu kesip şimdi zannedecekler ki biz böyle söylüyoruz.
Haşa.
Biz demiyoruz yani.
Bazen öyle yapıyorlar. Şey yapıyorlar, evet. Ne yapalım engelleyemezsin ki. Allah'ın kitabını böyle yapan yani, adam.
Kadının hürü cariyesi falan olmaz. Kadın kadındır.
Bakın
nikahsız da olmaz.
Bak şuraya bakın. Şu 33. ayete verilen iğrenç mana. Bütün tefsirler yapmıştır. Bütün mealler yapmıştır. Bu iğrençlikte zirve. Şuraya bakın. Ayetin başında 33'te diyor ki evlenmeye güçleri yetmeyenlerde Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar diyor. Peki cariyeler iffetlerini koruyacak. Emir vermiş değil mi Allah burada?
Evet.
Hemen aynı yerde, bakın buradan okuyorum değerli izleyiciler, dikkat edin. Sadece Diyanet'in meali değil, hangisini alırsanız. Ama son zamanlarda meallerini düzeltmiş olanlar varsa onlara teşekkür ederiz. Allah'ın size verdiği mal daha yok.
Sahip
dünya hayatının yani geçici menfaatlerini elde etmek için, bak dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Ne anlar bir insan bundan?
İffetli olmak isteyenleri zorlama.
Yani iffet olmak istemiyorsa zaten onları şey satarsın. Ne yaparsın? Yani gelir cinsel ilişkiye girer, parasını alırsın. Hadi git sıradaki sen gel. Ne olur? Yani affedersiniz bir genel ev açabilirsiniz demiş oluyor değil mi? Hem de Kur'an'a bu şeyi veriyorlar. Eğer iffetli kalmak istiyorlarsa zorlamayın. Peki zorlarsan ne olacak? Bak devam. Kim onları buna zorlarsa bilmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayabilir. Kim bağışlayacak?
O fuhuşa zorlanan cariye.
Bağışlayın. O zaman sen devam et demek ki. Fuhuş yapmak istemeyen de şey yap, genel evde çalıştır. Ondan da para kazan. Halbuki bak burada bir Suriyeli öğrencim vardı. Bir de Mısır'dan gelen Şeyma Hanım var. İkisine de bu ayeti okudum. İkisi de güzel Arapça biliyorlardı. Okuttum ben, okumadım. Dedim ki şu ayeti bir mana ver. İşte eğer evlenmek istiyorlarsa in eradet hasun, hasım muhsanı olmaz, zaten Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Eğer evlenmek istiyorlarsa dünya hayatının geçici menfaatlerini bekleyerek kızlarınızı isyana zorlamayın. Çünkü bazı yerlerde kızı istemedik kişiyle evlendirirler. Mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri kıza hiç sormadan evlendirirler. Bu isyan değil mi? Şu bizim aşağıda bir kız çocuğu var, Mardinli. Benim kız kardeşime söylemiş. Babası İstanbul'a gelmiş. Demiş ki baba, benim buralara hiç gelmeden ne yapıyorsan yap demiş babası. Sen bizim buralara yaklaşma demiş. Çünkü kız çocuğu bir gün tarladan gelmiş. Babası demiş seni falancaya verdim. Kızın da haberi yok, oğlan da haberi yok. İtiraz hakkı yok Şafii mezhebine göre. Hanefiye, Maliki'ye göre de, Hanbeli'ye göre de itiraz hakkı yok. Hanefi'ye göre de anına tabancayı daya evet desin geçerlidir. Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne? Şimdi bak, diyor bak Allah diyor ki, kızlarınızı isyana zorlamayın. Evlenmek istedikleri zaman. Sen onunla evlenemezsin. Başka ayetler de var zaten bu konuda. Dünya hayatının peşinden koşarak, ben seni ona vermem. Onun nesi var ki? Çulsuz adam falan. Hep öyle derler biliyorsunuz. Ondan sonra ve men yükrihunne, kim onları isyana zorlarsa, bunların isyana zorlamalarından sonra bazen öyle şeyler var ki mecbur kalıyor, kabul ediyor ama bir türlü sevemiyor. Yani bir kadın bana gelmişti. 17 yıllık evliyim demişti. Köyümüzde birisiyle birbirimizi çok severdik. Sadece bizim köylüler değil, komşu köyler bile duymuştu. Birbirimize karşı aşık olmuştuk birbirimize, bir delikanlıyla. Ama o askere gitti. Beni zorla evlendirdi babam. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Yani Şafiler gibi değil bu, Hanefiler gibi. Ama şunu söyledi. O asker de, o sevdiğim erkek benim evlendiğimi duyunca artık askerden bir daha köye gelmedi. Şu anda nerede yaşıyor mu, ölmüş mü bilen yok. O gün bugün kimseden haber yok dedi. Ben de o gün bugün her gece namaza kalkıyorum. Allah'a dua ediyorum. Ya Rabbi ne olsun? O adamın sevgisini benim kalbimden al. Bir türlü atamıyorum içimden. Kocamın da en küçük bana karşı yanlışlığını da görmedim. Kocam da gayet iyi biliyor bizim bu durumumuzu. Bana karşı son derece iyi davranıyor ama bir türlü sevemiyorum hocam dedi. Ben günahkar mıyım? İşte buyur. Şimdi bu ayet ona anlatmıyor mu? yahu siz ne yapar, ne biçim yani Allah'ın kitabını genele açmak için bir alet nasıl yaparsınız ya? İnsan azıcık Allah'tan, peki bunu yapanlar, elimizde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen, bak baş tarafında namuslu kalmak isteyenleri şey yapmayın, şimdi şey, namuslu kalmak isteyen değil, evlenme imkanı bulamayanlar şey yapsın, iffetlerini korusunlar diyecek, aynı ayette fuhşa zorlamayın diyecek. Böyle bir saçmalık olur mu? Halbuki Allah-u Teala fuhşa yaklaşmayın diye emir veriyor. Yani şimdi yani Kur'an'ı ne hale getirmişler şeyde. Kaldı ki biz bugün orijinal, ben şahsen bugüne kadar bir tane orijinal şeyi göremedim. Yani Tevrat ve İncil metni görmedim. Ama var olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü bu konuda da çok şeyler, bana ulaşan bilgiler var. Evet. Peki şimdi devam edelim mi?
Tek ayet sanki
yetti mi? Evet, süremiz evet. Herhalde doldu galiba yani şimdi.
Sadece tasdik ilişkisi içinde durmuş olduk, iyi oldu.
Yani. Ya tasdik ilişkisi çok önemli. Yani gerçekten yani tasdik ilişkisi diye bir şey yok. İstersen tasdikle ilgili olarak bu konuyu tamamlayabilmemiz için çok okuyoruz ama bitmesi açısından o şeyi de okuyalım. Ali İmran 81. ayeti de okuyalım. Evet.
Allahu mithaqan nebiyine.
Tamam.
Sen Allah nebilerden söz aldı.
Misak ne demek? Kesin söz.
Kesin yani. Söz.
Kesin söz.
Nasıl? Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Hani size yani her nebi Allah öyle demiş yani size bir kitap ve hikmet indiririm, veririm. Summe ca'akum rasulun. Sonra size bir elçi gelir. Yani yine benden bir elçi gelir. Musaddiqun lima ma'akum. Sizin yanınızda olanı tasdik eden.
Peki, bu, yani, bu Resul ne?
Evet. Bu da Allah'ın ondan kitabı. Sonraki kitabı.
Kitabı.
Evet.
Tabii.
Yani mesela, diyelim ki İsa Aleyhisselam'a ya da Musa Aleyhisselam'dan kalma son işte şey ne? Tevrat şeyi var. Elçisi var. İsa Aleyhisselam geliyor. Bak Tevrat varken İsa geliyor. İsa'nın temsilcileri var ortada. Onlar varken Kur'an geliyor. Yani sürekli bir Resul geliyor.
Zaten İsa Aleyhisselam ne diyor Ali İmran'da? Musaddikan lima beyne yedeyye minet Tevrat.
Evet.
Benden önceki Tevrat'ı da tasdik etmek için.
O onu tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim geliyor. Hepsini tasdik ediyor falan. Thumme ca'akum rasulun musaddikun lima ma'akum. Sizin beraberinizde olanı tasdik eden bir Resul gelirse letu'minunne bihi. Ona mutlaka inanacaksınız. Veleten sorun nehu ve ona mutlaka yardımcı olacaksınız.
Bak sizinle beraber olanı tasdik eden. Evet. Beraber olan neymiş? Sadece kitap mı?
Kitap ve hikmet.
Hikmet. İkisi peki de. Hikmeti bilen bir mezhep biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'in ayrıntılı olarak açıkladığı hikmetten haberi olan bir mezhep var mı? Hikmet sadece şey.
Felsefe.
Felsefe. Felsefeyi mi indirdi Allah-u Teala bütün nebilerine? Peki bütün nebilere kitap indirildiğine inanan bir tek mezhep biliyor musun?
Yok, o sadece 4 tane zaten.
Sadece 4 tane diyorlar. Ben bu burada. Yani şimdi onu da bir anlatayım. Katar'da bir üniversitede hoca olan bir arkadaşımız arada sırada bana telefon açardı. Bir kere telefondan sordum ki Kur'an-ı Kerim Allah kaç tane kitap indirmiştir? 4 tane. Bu ayeti okudum. Tabii onlara mana vermeye gerek yok. Çok kolay bir hemen telefonu kapattı bir daha da benimle irtibatı kesti. Bak tasdik yok. Yani kitap var hikmet yok. Kitap 4 tane nebiye indirilmiştir. Allah her bir nebiye kitap ve hikmet indirdiğini, şey kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Ve inanmaları için tasdik şartına bağlıyor evet, değil mi? Öyle. Peki bugün İslam aleminde tasdik şartını kabul eden bir tek şey biliyor musun sen? Duydun mu hiç? Kabul ediyorlar mı? Sen konuşmanda söylemiştin evet. Demin.
Yok yani.
Öyle bir olay yok. Böyle olunca tabii elbette yani bu ne demektir? Bütün işte
yani
Yahudisine de Hristiyanlara
da. Yani hani yok diyoruz millet diyecek ya nasıl yok var. Ya var tabii ki. Şöyle var. Kur'an'ın önce kitapları tasdik etmesi ne demek klasik görüşte? Allah zamanında Musa'ya bir kitap indirdi demek. Allah zamanında Davud'a bir kitap indirdi. Allah zamanında İsa'ya bir kitap indirdi. O kitapları tasdik ediyor. Bu kadar yani.
Zamanında indirdi.
Yani zamanında indirdiğine
peki,
inanmıyor.
Beyne yedeği ne demek? Yani. Önünde bunlar.
Yani oradaki tasdik
peki
o,
bunlar
demek.
Tasdik eden bir kitap ha. geldiği zaman inanacaksınız diyor. Az önce tasdikle ilgili neler okuduk değil mi? Yani bugün gerçekten şimdi Yahudi ve Hristiyanları tenkit ediyoruz. Elbette ki haklı olarak tenkit ediyoruz ama ben Müslümanım diyenlerin suçu onlardan çok daha fazla. Onun için Kur'an-ı Kerim'e ciddi manada yönelme mecburiyetimiz var. Başka yolumuz yok. Ve Allah'ın kitabına Allah'ın istediği gibi inanmak, onun gösterdiği gibi tabi olmak bizim olmazsa olmaz görevimizdir. Allah-u Teala cümlemizi bu kişilerden eylesin. Allah hepimize yardımcı olsun. Allah hepinizden razı olsun.